Ayrım 13.
Signora'nın arkadaşı Bradna Bradna'nın derslerin başarısını duyunca çok sevindi. Geçen gün öğrencilerinden biri lokantaya geldi. Üstünde Mountain View'un okul ceketi vardı. İtalyanca ders aldığını söyledi. Enginar mı yedi? Nasıl bildin? Altıncı hissin çok güçlü olmalı. Gelen Katie Clark'tı. Sınıftaki tek çocuk o. Diğerleri hep yetişkin. Eden Dune'un karısının orada çalıştığını söyledi. Doğru mu? Ha, hep söz ettiğin Eden olmalı. Evet, Nell bizim kasiyerimizdir. Garip bir kadın. Açıkça ne işler çevirdiğini ben de anlamış değilim. Ne demek istiyorsun? Çok verimli, dürüst ve eli çabuk. Müşterilere robot gibi güzel bir gülümsemeyle yaklaşır. Her birine adıyla hitap eder ama aslında sanki bambaşka bir yerde uzaklardadır. Uzakta nerede? Bana kalırsa evlilik dışı bir ilişkisi var. Yok canım, kiminle? Bilemiyorum. Öylesine ağzı sıkı ki. Ama işten çıkınca biriyle buluştuğundan eminim. Bak şu işe. Brenda omuz sıktı. Kocasıyla yakınlık kurmak istiyorsan bence yap. Karısının yoluna taş koyacağını sanmıyorum. Aman Brenda, bu da nereden çıktı? Benim yaşımda. Söylesene, Katie Clark senin şık lokantana kiminle geldi? Aslında bana da garip geldi. Paul Malone'la. Duymuşsundur herhalde. Belki de duymadın. Şu son moda muhasebe bürosu sahibi. Haislerin servetiyle evli. Üstelik son derece cana yakın ve çekici biri. Katie onunla mıydı? Evet, aslında kızı yaşında, dedi Brenda. Ama bu işte her geçen gün yeni bir şey görüyorum. Artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Paul, Katie, çok zaman geçti. Benimle öğle yemeğine çıkar mısınız? Benim davetlim olarak ama Quentin'se değil. Tabii gelirim. Nereyi düşünüyorsun? İtalyanca kursunda iki kişilik yemek kuponu kazandım. Şarap dahil iki kişilik bir öğle yemeği. Benim yüzümden okula gitmemene razı olamam. Ben de cumartesi günü gidelim diyecektim. Tabii sorun olmazsa. Benim için hiçbir şey sorun olmaz. Sana daha önce de söylemiştim. İtalyanca kursunda kazandığı ödülü gösterdi. Paul Malone da konu olarak onu seçtiği için teşekkür etti. Size bir önerim var. Parayla ilgili ama sadaka istemiyorum. Söyle bakalım. Noel de New York'a gitmekten söz etti. Aslında Ken yol parasının hepsini vermeye razıydı. Ama o kadar parası yoktu. Amerika'da borç da alamıyordu. Buradaki gibi krediyle yaşanmıyordu orada. Anlat bakalım, dedi Paul Malone. Her şeyi öğrendiğimi, onların arasına girmekten duyduğum üzüntüyü yazdığımda o kadar sevindi ki. Fran'a onu ne kadar sevdiğini, onun için İrlanda'ya geri dönmeyi bile düşündüğünü ama bunu yaparsa her şeyi berbat etmekten korktuğunu yazdı. Özel bir mektup olduğu için size gösteremem ama okusaydınız bayılırdınız. Gerçekten sevinirdiniz, onun adına mutlu olurdunuz. Bundan eminim. Şimdi ne kadar olduğunu söyleyeyim. 300 pound kadar. Korkunç bir para olduğunu biliyorum. Fran'ın tüm parasını benim adıma bir inşaat şirketine yatırdığını da biliyorum. Onun için bunu borç olarak istiyorum. O ikisini birleştirdiğimizde ben borcumu hemen öderim. O anlamadan bu işi nasıl yaparız? Siz yaparsınız. Sana ve annene her şeyi vermeye hazırım Katie. Ama insanların gururuyla oynamak istemem. Ken'e gönderemez miyiz? Bu sefer de onun gururuyla oynamış olmayalım. Bir sessizlik oldu. Garson memnun olup olmadıklarını sormak için masalarına geldi. Beni Simo, dedi Katie. Benim genç arkadaşım İtalyanca kursunda kazandığı kuponla beni buraya davet etti, dedi Paul Malone. Çok akıllı bir kız olmalısın, dedi garson. Hayır, akıllı değilim. Sadece bir şeyler kazanmayı biliyorum, o kadar. Paul'un yüzündeki ifade değişmiş. Sanki aklına parlak bir fikir gelmişti. Tamam, dedi. İki uçak bileti kazanabilirsin. Nasıl yaparım? Bu iki kişilik öğle yemeğini kazanan sen değil misin? Signora sınıftan birinin böyle bir ödül kazanmasını planladı da ondan. Belki ben de iki kişinin uçak bileti kazanmasını planlayabilirim. Buna sahtekarlık denir. Yardım etmekten daha iyidir. Düşünmem için biraz zaman tanıyabilir misiniz? Fazla düşünme. Böyle bir yarışmayı planlamak için zamana ihtiyacımız var. Ken'e söyleyelim mi? Bence hiçbir şey söylemeyelim. Sen ne dersin diye sordu Paul. Senaryonun tümünü bilmesine ne gerek var? Bu Harriet'ın çok kullandığı bir deyimdi. Lou 15 yaşındayken 3 sopalı adam babasının dükkanına girmiş, sigaraları ve kasadaki parayı almışlardı. Aile fertleri tezgahın arkasında korkuyla büzülmüş beklerken dışarıdan bir gardanın sesi duyulmuştu. Lou hemen hızla adamların en iri yarısına arka kapıdan duvardan atlayın demişti. Senin çıkarın ne demişti adam ıslık çalar gibi. Sigarayı al paraları bırak çabuk gidin. Adamlar söylediğini yapmışlardı. Polis öfke içindeydi. Yöreyi çok iyi biliyor olmalılar dedi Lou omuz silkerek. Babası çok hiddetlenmişti. Onları kurtardın. Onları bal gibi sen kurtardın. Gerçekçi ol baba. Lou zaten hep gangsterler gibi konuşurdu. Ne işe yarardı? Hapishaneler adam almıyor. İçeri girseler nasıl olsa iyi halden cezaları hafiflerdi. Onlar da çıkar çıkmaz dükkanı tuzla buz ederlerdi. Oysa şimdi bize borçlular. Korunmak için haraç parası vermek gibi bir şey yapmış olduk. Şehirde değil ormanda yaşıyoruz sanki dedi babası. Lou doğru davrandığından emindi. Annesi ise sessizce onaylıyordu. Boşuna başını derde sokma derdi hep. Saldırgan soyguncuları eli coplu polise teslim etmenin başlarına dert açmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünürdü. 6 hafta sonra bir gün dükkana sigara isteyen bir adam geldi. 30'larında şişmanca biriydi. Saçları kazınmış gibiydi. Okuldan sonra olduğu için dükkanda Lou vardı. Adın ne diye sordu. Lou sesi tanıdı. Soygun günü çıkarının ne olduğunu soran sesti. Lou dedi. Beni tanıyor musun Lou? Lou adamın gözünün içine bakarak hayatımda görmedim diye yanıtladı. Aferin Lou, yakında seninle görüşeceğiz dedi. 6 hafta önce elindeki sopayı sallayarak 50 paket sigara çalan adam şimdi aldığı tek paketin parasını usul usul ödedi. Kısa bir süre sonra aynı iri yarı adam elinde plastik bir torbayla yeniden dükkana geldi. Annene bir kuzu budu getirdim dedi. Sonra çıkıp gitti. Annesi babana bir şey söylemeyelim dedi ve budu o pazar öğle yemeğinde pişirdi. Lou'nun babası olanları bilseydi dükkanlarından çalınan malların başkalarına dağıtıldığını duymaktan hoşlanmadığı gibi kasabın da etlerinin modern bir Robin Hood tarafından ona buna verildiğini öğrenmekten hiç memnun olmayacağını söyleyeceği kesindi. Lou ile annesi işi uzatmamaya karar verdiler. Lou iri yarı adamı Robin Hood gibi görmeye başladı. Etrafta rastladığında ne haber diyordu. İri yarı adam da gülerek İşler nasıl Lou diye yanıtlıyordu. Lou bir bakıma Robin'den haber çıkması için dua ediyordu. Kuzu bunu getirmekle borcunu ödemişti. Öte yandan yeraltı dünyasıyla böylesine yakın olmaktan gurur duyuyor, Robin'in ona bir iş vermesi için can atıyordu. Soyguna katılmaktan yana değildi. Soyguncuları kaçıran arabayı kullanmak da istemiyordu. Canı heyecan verici olaylara katılmayı çekiyordu. Onu okuldan arayan olmadı. Lou öğrenci olmak için yaratılmış bir çocuk değildi. 16 yaşında okuldan ayrılmış, iş bulma kurumuna başvurmuştu. Ama oradan da fazla ümidi yoktu. Kurumun kapısından girince karşısına ilk çıkan Robin oldu. İlan tahtasını inceliyordu. "Ne haber Robin?" dedi. Bunun kendi taktığı at olduğunu unutarak. "Karşısındaki Robin adı da nereden çıktı?" diye sordu. "Sana bir şey demem gerekiyordu. Adını bilmediğim için ben de sana Robin diyorum. Bu soğuk bir şaka olmasın sakın. Son derece sinirliydi. Yok canım, Robin Hood'un adı bilirsin. Sesi gittikçe hafifliyordu. Lou yanlış anlaşılmaktan korktuğu için Robin Hood'un çetesi şen adamlardan söz etmekten korktu. Aman yarabbi, o adı söylemek nereden aklına gelmişti? Hırsızlıkla ilgili bir şey olmasın da. ''Aman yarabbi ne münasebet, hayır'' dedi Lou, ''dünyanın en iğrenç fikriymiş gibi.'' ''Neyse'' dedi Robin, içi rahatlamış. ''Asıl adı ne?'' ''Yanlış bir anlamı olmadığına göre Robin işimizi görür.'' ''Yanlış anlam da nereden çıktı?'' İyi peki söyle bakalım işler nasıl Lou?
İyi sayılmaz. Bir depoda çalışıyordum ama sigara içirmemek gibi aptal kuralları var.
Bilirim. Hepsi birbirine benzer.
Robin çok anlayışlıydı. Karşısındaki gencin ilk işinde bir hafta çalıştıktan sonra kovulduğunu anlamıştı. Onun da aynı şeyi yaşamış olduğu belliydi.
Bak sana göre güzel bir iş var dedi parmağıyla bir sinema salonunun temizlikçi aradığını belirten ilanı göstererek.
Kadın işi değil mi?
Öyle demiyor. Artık kız erkek ayrımı kaldı mı?
Evet ama çaresizlikten kabul etmiş görünmekten korkarım.
Robin'in ona böyle aşağılayıcı bir işi layık görmesine kırılmıştı.
Bakarsın bazı ikramiyeleri vardır.
İri adam bu sözleri uzaklara boş gözlerle bakarak söylüyordu.
Ne gibi?
Kapıları açık bıraktıracak ikramiyeler.
Her gece mi? Çakmazlar mı?
Sürgü sadece biraz gevşetilirse hayır. Sonra içeri girip çıkmak isteyenlere bir hafta zaman verilmiş olur. Sonra temizlik işi yapanın hayatında iyi şeyler olur. Çok fazla olmasa da ufak tefek iyilikler. Kendisine borçlu birinin olduğunu görür.
Lou'nun heyecandan nefesi kesilmişti. İstediği an gelmişti. Robin onu çetesine alıyordu. Hiç konuşmadan masaya yaklaştı ve temizlik işi için başvuru formu doldurmaya koyuldu.
Böyle bir işi neden kabul ettin diye sordu babası.
Ben yapmazsam nasıl olsa birileri yapacak da ondan dedi Lou omuz silkerek. Koltukları temizliyor, yerdeki çöpleri topluyordu. Tuvaletleri ovuyor, duvar yazılarını özel temizleyicilerle siliyor, akşamları da o koca arka kapının sürgüsünü gevşetmeyi unutmuyordu.
Robin'in hangi kapı olduğunu söylemesine gerek kalmamış, o kapıdan başka giriş olmadığını anlamıştı.
Sinemanın müdürü ufak tefek sinirli bir adamdı.
Lou'ya durmadan her şeyin ne kadar değiştiğini, gençliğinde dünyanın ne kadar farklı olduğunu anlatıyordu.
Haklısınız diyordu Lou, fazla konuşmamaya gayret ederek.
Olaydan sonra akılda kalacak bir davranış sergilememeye çalışıyordu.
Olay 4 gün sonra gerçekleşti. Hırsızlar içeri girerek gizli kasayı kırmışlar ve günün hasılatıyla ortadan kaybolmuşlardı.
Kilidi kesmişlerdi. Ufak bir aralıktan kilidin diline ulaşmış olmalıydılar.
Polis kapı açık kalmış olabilir mi diye sorduğunda sinir krizleri geçiren ufak tefek müdür dünyanın ne kadar kötüleştiğini tekrarlayarak buna imkan olmadığını, her akşam kapıyı kontrol ettiğini söylemişti.
Açık olsa neden testere kullansınlar diye sormuştu.
Lou bu sözleri onu korumak için söylediğini anladı. Kimsenin yeni temizlikçiden kuşkulanmaması için önlem alınmıştı.
Dikkat çekmemek için her akşam yeni kapının kilitli olmasına özen göstererek 2 hafta daha işte kaldı. Sonra müdüre daha iyi bir iş bulduğunu söyledi.
Gelen gideni aratır dedi müdür. Çok kötü biri olduğunu düşünen Lou utanç duydu. Daha önce çalışanların hiçbiri hırsızlar girsin diye kapıyı açık bırakmamıştı. Suçluluk duymanın da bir faydası olmamıştı. Olan olmuştu, gelişmeleri beklemekten başka çare yoktu.
Gelişme, Robin'in bir gün dükkana sigara almaya gelip bir zarf bırakmasıyla oldu.
Babası dükkanda olduğu için Lou zarfı sessizce aldı ve hemen açmadı. Zarfın içinde 10 poundluk banknotlar vardı.
4 gece arka arkaya kapının sürgüsünü açık bırakmaya 100 pound.
Robin'in dediği gibi borçlu olanlar vardı.
Lou Robin'den iş istemedi. Ufak tefek görevlere hayır demeden hayatını sürdürdü. Önemli bir şey çıktığında haber çıkacağından emindi. Yine de iri yarı adama rastlamaya can atıyordu.
Robin'e iş bulma kurumunda bir daha rastlamadı.
Lou Robin'in süpermarket soygununda parmağı olduğundan emindi. Süpermarketi koruyan şirket içeriden yardım eden birileri olduğuna dair en ufak bir kanıt bulamamıştı.
Robin işlerini nasıl hallediyordu?
Çaldığı malları nerede saklıyordu?
Herhalde bir yerlerde deposu vardı. Seneler önce babasının dükkanı soymaya kalktığından bugüne çok ilerlemişti.
Lou o zamanlar daha 15 yaşındaydı. Şimdi ise 19'una basmıştı. Aradan geçen 10 yıl içinde Robin ona sadece bir iş vermişti.
Bir gece ansızın diskotekte karşısına çıktı Robin. Çok gürültü vardı.
Lou beğendiği hiçbir kıza rastlamamıştı. Daha doğrusu ondan hoşlanan hiçbir kıza rastlamamıştı. Nedenini bir türlü çözemiyordu. Onlara ellerinden geldiğince iyi ve sıcak davranıyor, devamlı gülümseyerek içkiler ısmarlıyordu. Ama kızlar asık suratlı, kötü bakışlı adamların peşinden gitmeyi tercih ediyorlardı. İşte bunları düşünürken göze enfes bir kızla dans eden Robin'e takıldı. Kız gülerek karşısında kırıttıkça Robin'in bakışları kararıyor, yüzü asılıyordu. Belki işin sırrı burada, dedi Lou kendi kendine. Barda durmuş, arkadaki aynada surat asma denemeleri yaparken arkasında beliren Robin'i gördü. İyi misin Lou? Seni görmek ne güzel Robin. Senden hoşlanıyorum Lou. Kendini satmaya kalkmıyorsun. Ne gereği var? Ben işleri oğluna bırakmaktan yanayım. Babanın dükkanında geçenlerde bir sorun olmuş diye duydum. Robin bunu nasıl duymuştu? Evet, çocuklar serseri çocuklar. Onların işi görüldü. Kıçlarının derisi soydular. Bir daha sizin dükkanın yanına yanaşamazlar. Polis dostlarımıza bir telefon yeter. Çaldıkları malların yerini söyletiriz. Yarın her şey hallolmuş olur. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Robin, sağ ol. Hiç gerek yok. Benim için bir zevk. Lou bekledi. Şu sıralar çalışıyor musun Lou? Gerekirse bırakılmayacak bir işte değil. Burası ne kalabalık değil mi? Robin eliyle barı gösteriyordu. Her tarafta onluklar, yirmilikler uçuşuyordu. O akşamın hasılatı epey yüklü olacağı benziyordu. Evet, ben bu akşamın hasılatını iki bekçi ve büyük bir kurt köpeğiyle götürecekler derim. Gerçek sandığından çok farklı, dedi Robin. Lou yine sessizce bekledi. Çalışanları evlerine bırakan bir station var. Sabahın üçünde. En son yönetici iniyor. Yanında bir spor çantasıyla. Gecenin hasılatı o çantada. Parayı kasaya mı koyuyor? Hayır, evine götürüyor. Biraz sonra biri gelip evinden parayı alıyor ve kasaya yatırıyor. Ne karmaşık bir yöntem, öyle değil mi? Doğru, ama burasının çok tehlikeli bir bölge olduğunu unutma. Robin onaylamayarak başını sallıyordu. Kimse buralarda bir para arabası kullanmak istemez. Korkarlar. Robin yeniden kara kara bakıyordu. Sanki hayatlarını karartan bir gölge görmüştü. Spor çantalı yöneticiyi ve diğer ayrıntıları bilen yok mu? Hiç bilen yok sanırım. Station'ın şoförü de mi bilinmiyor? Hayır hayır, kesinlikle bilinmiyor. İnsanların neye ihtiyacı var sence? Station'ın önünde geri manevra yaparken kazara arabası stop eden, Station'ı 5 dakika kadar yolunu kapatan birine. Lou başıyla onayladı. Arabası temiz bir ehliyeti olan ve buraya sık geldiği bilinen birine ihtiyaçları var. İyi fikir. Araban var mı? Ne yazık ki hayır Robin. Ehliyetim var. Buraya sık sık gelirim ama arabam yok. Araba almayı düşünür müydün? Evet tabii, elden düşme bir araba. Çok düşündüm ama bir türlü gerçekleştiremedim. Şimdiye kadar. Robin kadehini kaldırdı. Evet, şimdiye kadar, dedi Lou. Robin'den haber çıkıncaya dek hiçbir şey yapmaması gerektiğini biliyordu. Robin'in ondan hoşlandığını söylemesine çok sevmişti. Yakındaki bir genç kıza kaşlarını çatarak bakınca kız onu dansa kaldırdı. Lou kendini uzun zamandır bu kadar iyi hissetmemişti. Ertesi sabah babası, inanmayacaksınız ama polis o köpek yavrularının dün çaldıklarını geri getirdi. Buna mucize denmez miydi? 3 gün sonra bir araba galerisinden leasing anlaşması içeren bir mektup aldı Lou. Bay Lou Lynch 2000 poundluk depozito yatırmış, her ay taksit ödemeyi kabul etmişti. 3 gün sonra evrakı imzalayıp arabayı teslim almaya gelebilirdi. Bir araba almayı düşünüyorum, dedi Lou annesiyle babasına. Ne harika, dedi annesi. Aylak gezenlerin neler başardığını görmek çok hoş, dedi babası. Boş gezmiyorum, dedi Lou. Elektrikli aletler satan büyük bir dükkanda çalışıyor, müşterilerin paketlerini arka kapıdan arabalara taşıyordu. Her zaman Robin'in dükkana iş vermeye gelmesini bekliyordu. Robin'i diskotekte göreceği nereden aklına gelirdi? Arabasıyla gurur duyuyordu. Bir pazar annesini Glenlow'da götürdü. Annesi gençken hep arabalı bir gençle tanışmak istediğini ama bu arzusunun bir türlü gerçekleşmediğini söyledi. Bak şimdi gerçekleşti işte anne, dedi. Baban karanlık işlere bulaştığını düşünüyor Lu. Kazancınla böyle bir araba almana imkan olmadığını söylüyor. Ya sen? Sen ne düşünüyorsun anne?
Ben hiç düşünmüyorum oğlum.
Ben de öyle anne. Ben de hiç düşünmüyorum. Robin'le 6 hafta sonra karşılaştılar. Elektrikli aletler satan büyük mağazaya gelip bir televizyon satın aldı. Lu televizyonu arabaya taşıdı. Düzkaya düzenli olarak gidiyor musun? Haftada 2-3 kez. Artık herkes adımı da öğrendi. Aslında köhne bir yer, öyle değil mi? Yine de insanın dans edecek, içki içecek bir yere ihtiyacı var. Lu, Robin'in rahat davranan insanlardan hoşlandığını biliyordu. Haklısın. Bu akşam da gidecek misin diye sormaya geldim. Tabii ki. Alkol testinden ötürü belki de içmemeyi düşünürsün. Zaman zaman maden suyu içmek sağlığa çok yararlı bence. Bu akşam arabanı park edeceğin uygun bir yer göstermeme ne dersin? Harika bir fikir derim. Başka hiçbir ayrıntı sormadı. Lou'nun kuvveti buradaydı. Robin'in az bilgi istemesinden hoşlandığının farkındaydı. O akşam saat 10 civarında arabasını gösterilen yere park etti. Geri geri gittiğinde o dar sokaktan caddeye çıkışı nasıl tıkayacağını anlamıştı. Station'daki çalışanların gözlerinin önünde olacağını anlamıştı. Arabası stop etmeliydi. Sonra da gösterdiği çaba ve gayrete rağmen çalışmamakta direnmeliydi. Bütün bunlara daha 5 saat vardı. Vakit geçirmek için diskoya girdi. Ve 10-15 dakika geçmeden hayatı boyunca seveceği, hiç ayrılmak istemeyeceği kızla tanışmıştı. Uzun boyluydu. İnsanın aklını çelecek güzellikte kızıl saçları vardı. Adı da Suzy'ydi. Diskoya ilk gelişiydi. Öyle diyordu. Evde sıkılmıştı. Dışarı çıkıp gecelerin nelere gebe olduğunu görmek istemişti. Gece karşısına Lou'yu çıkartmıştı. Birlikte dans ettiler, konuştular. Çoğu erkeğin leş gibi bira koktuğu bir ortamda sadece maden suyu içen birine rastladığı için ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Lu da zaman zaman fazlaya kaçmadan bira içtiğini itiraf etti. Temple Bar'da bir kahvede çalışıyordu. Aynı tür filmlerden, aynı müzikten hoşlanıyorlardı. Curry seviyorlardı. Yazları soğuk denizde yüzmeye bayılıyorlardı. İkisi de bir gün Amerika'ya gitmeyi hayal ediyordu. İnsan içkili değilse 4,5 saatte karşısındaki hakkında çok şey öğrenebilir. Lu da Suzy hakkında öğrendiklerinin hepsinden hoşlanmıştı. Normal koşullarda Suzy'yi evine kadar arabasıyla bırakırdı. Seni arabayla evine bırakmak isterdim ama biraz sonra adamın biriyle iş görüşmem var. Böyle mi demeliydi? Olaydan sonra şüphe mi çekerdi yoksa? Sorgulanacağı kesindi. Kızı eve kadar yürüyerek götürüp gelse, geri gelse olur muydu? Belki de olurdu ama Robin bütün gece diskoda olduğunun herkes tarafından görülmesi gerektiğini söylememiş miydi? Seninle tekrar görüşmek istiyorum Suzy. Ben de isterim. Yarın akşama ne dersin? Ya burada ya da daha sessiz bir yerde. Bu akşam bitti mi demek istiyorsun diye sordu Suzy. Benim için öyle. Yarın akşam istediğin saate kadar birlikte oluruz. Evli misin diye sordu Suzy. Hayır, tabii ki değilim. Bana baksana, daha yeni 20 yaşıma bastım. Neden evli olayım ki? Bazıları evli de ben değilim. Yarın görüşecek miyiz? Şimdi nereye gidiyorsun? Tuvalete. Uyuşturucu mu kullanıyorsun Lu? Aman yarabbi, ne münasebet. Ne yapıyoruz, bu bir sorgulama mı? Hayır, sadece bütün gece tuvalete taşındın, o kadar. Haklıydı. O gece içeride görünmek dikkati çekmek zorundaydı. Hayır, dinle tatlım. İkimiz yarın harika bir akşam geçireceğiz. Nereye istersen oraya gideceğiz. Gerçekten. Hayır, değil, gerçekten. İyi geceler Lu. Sesinden kırıldığı, üzgün olduğu seziliyordu. Ceketini aldı, karanlığın içinde kayboldu. Peşinden koşmamak için kendini zor tuttu Lu. Bundan kötü bir rastlantı olabilir miydi? Hayat ne kadar acıklı ve haksız olabiliyordu. Harekete geçmeye başlayacağı an bir türlü gelmiyordu. Zaman sanki durmuş, dakikalar saat olmuştu. Kulüpten çıkıp arabasına girdi, minivanın dolmasını, farlarının yanmasını bekledi. Aynı saniyede arabası geriye doğru fırladı. Arkadan motoru boğacak kadar gaza bastı. Her şey saat gibi çalıştı. Lou olanlarla hiç ilgilenmedi. Dönüp bakmadı bile. O arabasını çalıştırmaya çalışan bir adamdı. İşini bitirip duvardan atlayarak gözden kaybolan siyah gölgeleri gördü. Sonra panik içinde haykırarak arabadan çıkan, yardım isteyen, polisiye bağıran müdürü gördü. Lou çaresiz arabada oturuyordu. "Arabayı kımıldatamıyorum, deniyorum ama olmuyor." "O da onlardan," diye bağırdı biri. Birileri ellerini tutarak kollarını kavradı, sonra kim olduğunu gördüler. "Neler oluyor? Önce arabam çalışmıyor, sonra hep birlikte üstüme atlıyorsunuz. Ne oluyor?"
Gecenin hasılatı çalındı. İşte olan bu. Yönetici iş hayatının sona erdiğini, önünde poliste geçireceği uzun saatler olduğunu biliyordu. Öyle de oldu. Herkes için.
Polisin biri Lou'nun adresini hatırladı.
"Kısa bir süre önce sizin oradaydım. Gençlerden oluşan bir çete dükkanınızı soymuştu."
"Evet efendim. Annemle babamın bütün çalınanlarını bulup getirdiğiniz için ne kadar minnettar olduklarını tahmin edemezsiniz."
Polis durup dururken yapılan bir ihbarla zahmetsizce başardıkları bir iş için herkesin önünde övülmekten çok mutlu olmuştu. Herkes Lou'ya son zamanların en şanssız rastlantısının kurbanı gibi bakıyordu. Diskoda çalışanlar polise Lou'nun çok iyi biri olduğunu, böyle bir soyguna karışmasına imkan olmadığını söylüyorlardı. Elektrikli ev aletleri satan büyük dükkandan da Lou hakkında olumlu bir görüş geldi. Arabanın taksitlerini geciktirmeden ödüyordu. Kanında bir damla alkol çıkmadı. Lou Lynch temize çıkmıştı. Ertesi günü Robin'i ve getireceği zarftan kaç para çıkacağını düşünerek geçirmedi. Aksine o enfes Suzy Sullivan'ı aklından çıkartamıyordu. Ona yalan söylemek zorundaydı. Doğruyu söyleyemeyeceğinden olayları polis tutanaklarına geçen şeklinde anlatmalıydı. Kızın kendisine fazla kırgın olmaması için dua ediyordu. Öğle tatilinde elinde bir kırmızı gülle çalıştığı lokantaya gitti.
"Dün gece için teşekkürler."
"Dün gece ne oldu ki?" dedi Suzy. "Sen öyle bir kül kesisiydin ki hepimiz erkenden eve gitmek zorunda kaldık. Bu gece öyle olmayacak. Tabii sen istersen."
"Bakalım," dedi Suzy ümitsizce.
O günden sonra her akşam buluştular. Lou tanıştıkları diskoya gitmek istiyordu. Bunu duygusal nedenlere bağlıyordu. Oysa asıl neden diskodakilerin olaydan sonra gelmediğini düşünmelerini istemeyişiydi. Olayı tüm ayrıntılarıyla anlattılar. 4 silahlı adam arabaya girerek herkesin yere yatmasını söylemişti. Sonra hepsinin çantalarını alıp kaçmıştı. Tüm olay ancak birkaç dakika sürmüştü. Silahlar. Bu sözü duyan Lou midesinde bir ağrı hissetti. Robin'in ve arkadaşlarının hala sopa devrinde olduklarını sanıyordu. Oysa aradan yıllar geçmiş, her şey gibi onlar da ilerlemişti. Disko yöneticisi işten kovulmuştu. Paraların bankaya yatma yöntemi değişmiş, o geceden sonra havlayan köpekler eşliğinde koskoca bir kamyonet gelmeye başlamıştı. O arabaya saldırmak için bir ordu birliğine ihtiyaç vardı. 3 hafta sonra bir akşam işten çıkarken park yerinde arabada bekleyen Robin'i gördü. Elinde yine bir zarf vardı. Lou yine zarfı açmadan cebini açmıştı. "Çok teşekkür ederim," dedi. "Açıp içine bakmayacak mısın?" Hayal kırıklığına uğramış gibiydi. "Ne gerek var? Bana karşı hep çok cömert davrandın."
"Zarfta 1000 papel var," dedi Robin gururlu bir ifadeyle.
Bunu duyunca heyecanlanmamak elde değildi. Lou zarfı yırttı, içindeki paralara baktı. "Gerçekten harika," dedi.
"Sen iyi bir adamsın Lou, senden hoşlanıyorum," dedi Robin. Sonra hızla oradan uzaklaştı. Cebindeki 1000 poundu ve onu bekleyen dünyanın en güzel kızıl saçlı kızı varken ondan daha şanslı kim olabilirdi?
Suzy ile serüveni iyi ilerliyordu. Elindeki parayla ona güzel hediyeler alıyor, birlikte pahalı yerlere gidiyorlardı. Cebinden 20 pound çıkardığı her seferinde Suzy'nin yüzü şaşkınlık ve korku karışımı bir ifade kaplıyordu.
"Söylesene Lou, etrafa böylesine saçacak 20'likleri nereden buluyorsun? Bir işim yok mu? Çalışmıyor muyum?"
"Evet, ama öyle bir yerin sana ne kadar para vereceğini biliyorum. Bu son günlerde bozdurduğun 3. 20'lik.
Beni gözetliyor musun yoksa?"
"Senden hoşlandığım için evet gözetliyorum."
"Ne arıyorsun?"
Suç işlemediğinden emin olmak istiyorum. Suçluya benziyor muyum? Bunun cevabı evet veya hayır olamaz. Hayatta cevabı evet, hayır olmayan çok önemli sorular vardır, dedi Lou. Peki öyleyse şunu sormama izin ver. Şu sıralarda yasa dışı herhangi bir işle ilgin var mı? Hayır. Cevabı çok içtendi. Bu tür işlere ileride karışmaya niyetin var mı? Kısa bir sessizlik oldu. Bunlara hiç ihtiyacımız yok Lou. İkimiz de çalışıyoruz. Lütfen başımıza dert açacak hiçbir şeyin içine girmeyelim. Harika bir teni ve kocaman yeşil gözleri vardı. Peki, bir daha hiçbir işe karışmayacağıma söz veriyorum, dedi Lou. Suzy konuyu burada kapatacak akıllılığı gösterdi. Geçmiş hakkında hiçbir soru sormadı. Haftalar geçiyor, gittikçe daha sık beraber oluyorlardı. Bir pazar Lou'yu ailesiyle tanıştırmak için eve götürdü.